Ayrım 6, sayfa 67. İkinci kısım. Kaptan Isaac Burr, gemiye hoş geldin Rob dedi. Çay içer misin? Teşekkür ederim Isaac. Rob minnetle derin koltuğa yerleşip beklemeye başladı. Kimse Perry'e acele ettiremezdi, Taipan bile. Perry çayı porselen fincanlara koydu. Zayıf fakat inanılmayacak kadar kuvvetli bir adamdı. Saçı kahverengi, eski bir çuvala benziyordu. Aralarında siyah ve gümüş teller vardı. Sakalı kıvırcık, yüzü yara izi içindeydi. Kaptan katranlı çuval ve deniz suyu kokuyordu. Rob yolculuk iyi geçti mi diye sordu. Çok iyi. Rob ana kamerada olduğu zaman memnunluk duyardı. Burası bütün kameralar gibi geniş ve lükstü. Geminin bütün donanımı pirinç, bakır ve mavundu. Yelkenler en iyi bezlendi, halatlar da daima yeniydi. Top mükemmel, barut en iyi cinsti. Gemilerde en iyi yerleri, en güzel yiyecekleri kaptan ve adamlarına vermek, onlara kârdan hisse bırakmak, Taipan'ın bütün filosunda uyguladığı bir gelenekti. Her gemide bir doktor bulunurdu. Kırbaçlamak yasaktı. Korkaklık ya da baş kaldırmanın tek cezası vardı. Bunu yapan ister kaptan ister gemici olsun, kendisini ilk limana çıkarır ve bir de fırsat daha vermezlerdi. Onun için denizciler ve kaptanlar bu filoda görev almak için uğraşıyorlardı ve hiç boş yer yoktu. Taipan ilk gemilerini, baş altını ve yediği kırbaçları unutmamıştı. Daha doğrusu bu konularda emir veren adamları unutmamıştı. Adamlardan bazıları Struan onları bulamadan önce ölmüştü. Bulduklarını mahvetmişti. Sadece Brok'a dokunmamıştı. Rob ağabeysinin neden Brok'a ilişmediğini anlayamıyordu. Nedeni ne olursa olsun bir gün onların hesaplaşacaklarını bilen Rob titredi. Perry bir kaşık şeker ve toz süt ekleyerek fincanı Rob'a uzattı. Sonra maun masanın arkasına oturarak karışık gür kaşlarının altından Rob'a baktı. ''Bay Struan'ın sağlığı iyi mi?'' ''Her zamanki gibi. Onun hasta olacağını mı umuyordun?'' ''Hayır.'' Kamera kapısına vuruldu. ''Girin.'' Kapı açıldı ve Rob orada duran genç adama baka kaldı. ''Aman tanrım, Callum, sen nereden çıktın?'' Heyecanla kalkınca fincanı da devirdi. ''Tabii çok önemli belgeler ve zenit.'' Callum Struan kameraya girerek kapıyı kapattı. Rob şefkatle onu omuzlarından tuttuğu sırada gencin çökmüş yanaklarını ve soluk rengini fark etti. Endişeyle ne oldu diye sordu. Nen var? Ben daha iyiyim amca, teşekkür ederim. Callum'un sesi pek hafifti. Neden daha iyisin oğlum? Humma, Bengal vebası. Callum şaşırmıştı. Rob hemen Perry'e döndü. Gemide veba mı var? Neden sarı bayrağı çekmedin öyleyse? ''Gemide veba filan yok. Aylar önce İskoçya'da salgın vardı.'' Perry durakladı. ''Kırmızı bulut. O gelmedi mi?'' ''Dört hafta gecikti. Haber falan da yok. Ne oldu? Anlat be adam.'' ''Ben mi anlatayım Callum, yoksa sen mi anlatmak istersin?'' Callum, ''Rob'a baban nerede?'' diye sordu. ''Kıyıda bekliyor, vadide. Tanrı aşkına ne oldu Callum?'' Callum ifadesiz bir sesle ''Veba Glasgow'a Haziran'da geldi.'' dedi. ''Bunun yine gemiyle Bengal'den geldiğini söylediler. Önce Sutherland, sonra Edinburgh ve bize Glasgow'a geldi. Annem öldü. Ayın, Lachy, büyük annem. Winifred de çok bitkindi. O da fazla dayanamayacak. Ona büyük babam bakıyor.'' Eliyle çaresizliğini belirten bir işaret yaparak koltuğun koluna oturdu. ''Büyük annem öldü. Annem de. Utenya halam, bebekleri ve kocası da. Haziran ile Eylül arasında 10-20 bin kişi öldü. Sonra veba ortadan kayboldu. Rodi? Ya Rodi'ye ne oldu? Oğlum öldü mü?'' ''Hayır amca, Rodi iyi. Ona hastalık ilişmedi.'' ''Eminsin değil mi Callum? Oğlum iyi değil mi?'' ''Evet, yola çıkmadan bir gün önce gördüm onu. Okulunda pek az kişi vebaya yakalanmış.'' ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' Rob 10 yıl önce Avrupa'yı kasıp kavuran vebayı hatırlayarak titredi. Sadece İngiltere'de 50 bin kişi ölmüştü. Avrupa'da 1 milyon. New York ve New Orleans'ta binlerce kişi. Bazıları bu vebaya yeni bir isim takmıştı. Ona kolera diyordu. Rob hala inanamayarak ''Annen öldü mü?'' diye sordu. ''Ayın, Lachy, büyük annen.'' ''Evet, ayrıca Susan teyze, kuzenimiz Claire ve Utenya'la, Donald enişte, küçük Stewart.'' Korkunç bir sessizlik oldu. Perry sinirli bir tavırla sessizliği bozdu. ''Ben Glasgow'a demir atınca, Callum'un tek başına olduğunu gördüm. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Onun için kendisini gemiye almayı uygun buldum. Kırmızı buluttan bir ay sonra yola çıktık.'' Rob kendisinin ''iyi etmişsin Isaac'' dediğini duydu. Sesi kulaklarına yabancı geldi. Durumu Dirk'e nasıl anlatacaktı? ''Ben gideyim. Sahile gelmen için sana işaret veririm. Sen gemide kal.'' Kalım hayır dedi kararlı bir tavırla. Kıyıya önce tek başıma ben çıkacağım. Daha iyi olur bu. Babamı yalnız görmeliyim. Ona anlatmam gerek. Sahile yalnız çıkacağım. Kalkıp sessiz sedasız kapıya doğru yürüdü. Gemi hafif hafif sallanıyor. Tekneyi yalayan dalgaların tatlı sesi yansıyordu. Kalım çıktı. Sonra geri dönerek o cılız sesiyle haberler dedi. Haberleri götüreyim. Bunları görmek isteyecektir. Büyük kayık yağmur bulutundan ayrıldığı sırada Struan büyük evi yaptıracağı tepedeydi. Büyük oğlunu kayığın içinde görünce kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Tepeden olanca sesiyle "Kalım!" diye sevinçle gürledi. Ceketini çıkarıp 6 yıldır ıssız bir karada kalan ve ilk kez bir gemi gören bir adam gibi sallamaya başladı. "Kalım!" Sahile inmek için çalıların arasından koşmaya başladı. O anda dikenleri aldırmıyordu ve adanın güney tarafındaki tepeden balıkçı köyüne inen yolu da unutmuştu. Sevgili oğlunun ilk günde oraya gelmesinden başka her şeyi unutmuştu. Onu önce Kalım gördü. "Şuraya, kayığı şuraya çekin." En yakın yeri işaret etti. Porsun Mackey dümeni kıvırarak "Küreklere yapışın çocuklar!" diye bağırdı. Hepsi de durumu biliyordu şimdi. Donanmada söylenti kulaktan kulağa dolaşıyor ve herkesi endişelendiriyordu. Sutherland ile Glasgow arasında hepsinin akrabaları vardı. Kalım kalkıp yan taraftan sığ suya atladı. "Bizi yalnız bırakın." Sularda ilerledi. Struan sahili yalayan dalganın içine girdi. Doğru oğluna gidiyordu. "Kalım, oğlum!" diye seslendi. Kalım bir an öylece durdu. Babasının büyük sevinci onu adeta boğuyordu. Sonra o da kıyıdaki dalgaların arasında koşmaya başladı. Sonunda babasının kollarında kendisini güvencede hissetti. Son ayların dehşeti bir çıban gibi patlamış akıyordu. Delikanlı babasına sarılmış ağlıyor ağlıyordu. Struan oğlunu yatıştırdı, onu kucağına alarak sahile çıkardı. Bir yandan da "Kalım, yavrum!" diye mırıldanıyordu. "Benim küçüğüm, öyle ağlama!" "Kalım, hepimiz öldük!" diye hıçkırıyordu. "Hepimiz öldük! Annem, Ayın, Leçi, büyük annem, halalarım, kuzin Claire, hepimiz öldük baba. Sadece ben ve Winifred kaldık. O da şimdiye kadar ölmüş olacak." İsimleri durmadan tekrarlıyordu. Bu adların her biri Struan'ın göğsüne saplanan birer bıçaktı sanki. Sonunda Kalım bitkin düştü. Babasının sıcaklığı ve gücüne sığınıp uyuyakaldı. Veba çıkalı beri ilk kez karabasan görmeden uyuyordu. Genç adam o gün, o gece ve ertesi günün bir bölümünü uyumakla geçirdi. Struan onu kollarına almış hafif hafif sallıyordu. Struan vaktin nasıl geçtiğini fark etmemişti. Bazen karısı ve çocuklarıyla konuşuyordu. Ronald'a ve Ayın ve Leçi ve Winifred, hepsi de kıyıda onun yanında oturuyorlardı. Bazen onlar gidince Struan hafif bir sesle hepsini çağırıyordu. Kalım'ı uyandırmamak için çok hafif bir sesle bağırıyordu. Kimi kez Ronaldo'nun çocuklarına söylediği ninnileri mırıldanıyordu. Kimi kez de bir duman ruhunu kaplıyor ve o zaman hiçbir şey görmüyordu. Kalım uyanınca kendisini huzur içinde hissetti. "Merhaba baba." "İyisin ya oğlum." "Artık iyiyim." Delikanlı ayağa kalktı. Sahilde kayaların gölgesinde kalan topraklar soğuktu ama güneşli yer daha sıcaktı. Donanma demirliydi, eskisinden daha az gemi vardı. Kalım eliyle tepeyi işaret ederek "Büyük ev burada mı olacak?" diye sordu. "Evet, sonbahardan bahara kadar burada oturacağız. O zaman hava güzel oluyor."
"Bu vadinin adı nedir?"
"İsmi yok." Struan güneşe çıkarak omuzlarındaki ve sırtındaki ağrıları geçirmeye çalıştı.
"Ama bir adı olmalı."
"Küçük Karen. Rob'un en küçük kızı buraya Mutlu Vadi adını vermemizi istiyor. Burada çok mutlu olabilirdik." Struan'ın sesi acılaştı. "Çok acı çektiler mi?"
"Evet."
"Bunu bana anlatacak mısın?"
"Şimdi değil."
"Küçük Winifred, sen oradan ayrılmadan önce mi öldü?"
"Hayır ama çok zayıf düşmüştü. Doktorlar onun zayıf olduğu için..." "Doktorlar omuzlarını silkip gittiler."
"Ya büyük baban?"
"Veba ona hiç ilişmedi. Winifred'e o bakıyor. Ben yardım etmek için Utenyalı'ya gittim ama yardım edemedim."
Struan görmeyen gözlerle limana bakıyordu. "Rob amcana söyledin mi?"
"Evet, söyledim sanıyorum."
"Zavallı Rob, en iyisi gemiye gideyim ben." Struan uzanıp yarı yarıya kuma gömülmüş olan belgeleri aldı. Bunlar açılmamıştı. Zarfların kumlarını sildi.
"Kalım bağışla," dedi. "Bunları sana vermeyi unuttum."
"Hayır oğlum, bana verdin." Struan bir büyük kayığın kıyıya doğru geldiğini gördü. Isaac Perry kıçtaydı.
Isaac çekinerek iyi günler Bay Struhan dedi. Kaybınıza çok üzüldüm. Rob nasıl? Perry cevap vermedi. Sahile atlayıp gemicilere haykırdı. Çabuk olun. Struhan kafasının karma karışıklığına rağmen Perry'nin kendisinden korktuğunu anladı ve buna bir anlam veremedi. Korkacak bir neden yoktu ki. Adamlar sahile bir masa sandalyeler, yiyecek, çay, konyak ve giyecek çıkardılar. Perry sinirli sinirli çabuk olun diye tekrarladı. Hem buradan gidin ve açıkta bekleyin. Kürekçiler hemen büyük kayığı ittiler ve uzaklaştıklarına sevinerek açıkta beklemeye başladılar. Struan Callum'un kuru çamaşır ve elbise giymesine yardım etti. Sonra kendisi de temiz bir kırmalı gömlek ve kalın bir denizci ceketi giydi. Perry ıslak çizmelerini çıkarmasına yardımcı oldu. Struan teşekkür ederim dedi. Callum da babasının ayağını görünce sordu. Canın acıyor mu? Hayır. Perry Bay Rob diye söze başladı. Callum gittikten sonra içkiye saldırdı. Ona engel olmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Kaptan çekine çekine konuşuyordu. Siz emir vermiştiniz. Onun için kamera biraz karıştı ama şişeyi elinden aldım. Kendine geldiği zaman bir şeyi yoktu. Onu Çin bulutuna götürüp karısına teslim ettim. İyi etmişsin Isaac, teşekkür ederim. Struan Callum'un tabağına sığır yahnisi, patates, soğuk tavuk söğüşü, peksimet koydu. Kendisi içinde bir maşrapaya sıcak tatlı çay doldurdu. Ekselans başsağlığı diledi. Sizin için uygun bir saatte gemisine gitmenizi arzu ediyor. Struan eliyle yüzünü ovuşturdu. Sakalı çıkmıştı. Tıraşı olmadığı, dişini olmadığı zaman neden kendisini pis hissettiğini düşündü. Perry yanındaki masayı işaret etti. Usturanız orada. Kaptan Struan'ın temizlenip tıraş olmak istediğini tahmin etmişti. Taipan özel temizliği konusunda son derece titizdi. Orada sıcak su da var. Teşekkür ederim. Struan suya bir havlu batırıp yüzünü ve başını sildi. Sonra yüzünü sabunlayarak aynasız tıraş oldu. Sonunda çay doldurdu, küçük tasına fırçasını batırarak dikkatle dişlerini fırçalamaya başladı. Perry küçük gören bir tavırla bu da dinsizlere özgü bir usul olacak diye düşündü. Dişler yaşlanır, çürür ve dökülür, başka bir şey de olmaz. Struan ağzını çayla çalkalayıp kaptakini de döktü. Kaseyi yine çayla çalkaladı. Tıraş takımının yanında küçük bir şişe kolonya vardı. Avucuna birkaç damla kolonya damlatıp yüzüne sürdü. Temizlendiği için rahatlayarak oturdu. Callum tabağındaki yemekle oynuyordu. Yemelisin oğlum.
Aç değilim, teşekkür ederim.
Yine de yemelisin. Rüzgar Struan'ın modaya uyup kıvırmadığı uzun kızılımsı altın rengi saçlarını karıştırdı. Çadırımı kurdular mı Isaac?
Tabii, emir vermişsiniz. Bayrak direğinin yukarısında kalan tepeye kurdular çadırı.
Chen Sheng'e benim için söyle. Macao'ya gidip bal ve taze yumurta alsın. Bengal vebasından sonra sinir bozukluklarını geçirecek baharatlandı.
Callum bitkin bitkin itiraz etti. Ben iyiyim baba, teşekkür ederim. Dinsiz cadıların kaynattığı otlara ihtiyacım yok.
Onlar bizim bildiğimiz cadılardan değil oğlum. Sonra onlar dinsiz değil, Çin'di. Onların otları birçok kez benim hayatımı kurtardı. Doğu Avrupa'ya benzemez.
Benim için endişelenmene gerek yok baba.
Var. Doğu zayıflara göre bir yer değildir. Isaac, Çin bulutuna emir ver. Chen Sheng'i alıp Macao'ya gitsin. Eğer rekor sayılacak zamanda gidip gelmezse, Kaptan Orlov da diğer subaylar da gemiden atılacaklar. Büyük kayığı çağır.
Belki Callum'un da gemiyle Macao'ya gitmesi daha doğru olur Bay Struan.
O iyileşene kadar benim gözümün önünden ayrılmayacak.
Macao'da ona iyi bakılır. Gemide kimse yok ve...
Isaac, sana söylediğimi yapacak mısın? Büyük kayığı çağır.
Perry bir an irkildi, sonra Filika'ya seslendi.
Struan Callum'un yanına alarak ortaya oturdu. Perry kıç taraftaydı. Struan hemen gemilerin durumuna bir göz atıp rüzgarı koklayarak bulutları inceledi. Böylece hava durumunu anlamaya çalışıyordu. Amiral gemisine gidelim diye emir verdi.
Gemiye giderlerken Struan'da gelen mektupları ve haberleri okumaya başladı. Geçen yılın çay satışından elde edilen kazanç iyiydi. Perry karlı bir sefer yapmıştı. İyi. Perry'nin Kalküta'dan getirdiği kırmızı bulutun konşimentosu. Kötü. 210 bin sterlinlik afyon kaybolmuştu. Neyse, gemi sigortalıydı. Fakat sigorta giden adamları geri getiremezdi. Hem yeni bir gemi yaptırana kadar da vakit geçecekti. Gemiye ne olmuştu? Fırtına mı, korsanlık mı? Fırtına olasılığı daha kuvvetliydi. Struan en son bankerinin yolladığı zarfın bal mumunu kırdı ve mektubu okur okumaz hiddetle patladı.
Korkuya kapılan Callum ne oldu diye sordu. Sadece eski bir sancı, bir şey yok.
Struan daha sonraki mektubu okurmuş gibi yaptı. Ama bu arada bankerin mektubu yüzünden hiddetten kuduruyordu.
Bankamızın kapanmak zorunda kaldığını özür dileyerek bildiririz. Rakip bankaların kötü niyeti dolayısıyla bankamız dikkatsizlik ederek gereğinden fazla istikrazda bulunmuş ve iflas etmiştir. Onun için artık açık kalmamıza imkan yoktur. Bankanın genel kurulu bir sterline karşılık 6 peni ödeyecek durumda olduğumuzu bildirmişlerdir. Size hizmet etmekle...
Elimizde bu bankanın 1 milyon sterlinlik senedi var, mahvolduk.
Aman tanrım, roba paranın hepsini bir bankaya koymamasını söylemiştim. İngiltere'de bu spekülasyonlar devam ederken bir banka istediği kadar kağıt basıp kredi verirdi.
Fakat Rob bu banka emin demişti. Hem parayı teminat akçesi olarak bir arada tutmamız gerekiyor.
Rob ondan sonra İspanyol, Fransız ve Alman hisse senetleriyle ulusal borç bonolarının karışık mali durumunun ayrıntılarını anlatmaya başlamıştı. Sonunda Struan ve şirketini uluslararası bir bankanın güvenceye alacağını açıklamıştı. Böylece Struan'ın istediği gibi büyük satın alma güçleri olacak ve ağabeyisi filosunu arzu ettiği kadar genişletebilecekti. Ayrıca soylu evin zengin Alman, Fransız ve İspanyol pazarlarında da özel hakları olacaktı.
Struan pekala Rob demişti. Bu karışık işleri anlamamakla birlikte kardeşine güvenmişti.
Şimdi mahvolduk, iflas ettik.
Bir çare düşünemeyecek kadar sersemlemişti. Struan soylu evin kaderini düşünmeye başladı. Sonra Rob'a afyon almak için alabildiğince borç bulmasını söylediğini hatırladı.
Dur bakalım, bundan 50 bin, 100 bin sterlin kazanabiliriz. Fakat bu bir damla sayılır. Çalınan afyon için bize 3 milyon borçları var. Ama bunu da anlaşma onaylanana kadar alamayız. Bu işte 6 ile 9 ay sürer. Oysa 3 ay içinde borç senetlerimizin karşılığını ödememiz gerekiyor.
Kimden para alabilirim? Durumumuz iyi, kredimiz iyi. Yalnız çakallar ağızlarından salyaları akarak peşimizden koşuyorlar.
Onlardan biri Brock, bir diğeri Cooper Tillman. Bankanın bu şekilde batmasına Brock mu neden oldu? Yoksa onun köpek oğlu Morgan mı?
Brock'ların bu iş için yeteri kadar paraları da güçleri de var.
Bize peşin para gerek ya da çok büyük bir kredi. Hem bu krediyi destekleyecek kağıt değil, para olmalı. İflas ettik. Eğer alacaklılarımız yakamıza yapışırsa iflas ettik demektir.
Callum babasının sapsarı yüzünü ve delici bakışlı parlak yeşil gözlerindeki ifadeyi görünce endişelenmişti.
Amiral gemisine geldik.
Callum babasının peşinden güverteye çıktı. Şimdiye kadar değil bir amiral gemisine, bir savaş gemisine bile ayak atmamıştı. Majestelerinin Titan gemisi en güçlü teknelerden biriydi. 3 silah güvertesine 74 top yerleştirilmişti. Fakat bunlar Callum'u etkilemedi. Gemilerden hoşlanmıyor, denizden de nefret ediyordu. Denizin büyüklüğü, şiddet ve tehlikesinden korkuyordu. Yüzme de bilmiyordu üstelik. Babasının denizi nasıl sevdiğine şaşmaktaydı.
Babam hakkında o kadar bilmediğim şey var ki diye düşündü. Ama buna şaşmamak gerek. Onu ömrüm boyunca birkaç kez gördüm ancak. Son görüşümde 6 yıl önceydi.
Babam değişmemiş ama ben değiştim. Artık hayatı ne yapacağımı biliyorum. Şimdi yalnızım. Yalnızlıktan hem hoşlanıyor hem nefret ediyorum.
Babasının peşinden ana güverteye çıktı. Onları bekleyen nöbetçi subay elindeki tüfeği Struan'a doğru çevirerek "Günaydın efendim" dedi. Sonra saygıyla büyük kameranın meşe kapısına vurdu.
"Bir ses girin" diye seslenince adam girip kapıyı arkasından kapattı.
Struan bir yaprak sigarası çıkarıp oğluna uzattı.
"Artık tütün içiyor musun oğlum?"
"Evet, teşekkür ederim baba."
Struan Callum'unkini ve kendi yaprak sigarasını yaktı. 3,5 metre uzunluğundaki toplardan birine dayanmıştı. Gülleler hemen atılmak için dikkatle sıraya konulmuştu.
Kameranın kapısı açıldı. Ufak tefek giyimine düşkün bir adam olan Longstaff çıktı. Koyu renk saçları modaya göre kıvrılmıştı. Favorileri bıyığıyla birleşiyordu. Geniş alınlı, siyah gözlü bir erkekti.
"Merhaba Dirk, sevgili dostum, nasılsın? Duyduklarıma çok üzüldüm."
Longstaff sinirli bir tavırla Struan'ın elini sıktı. Sonra Callum'a gülümseyerek tekrar elini uzattı.
"Sen Callum olacaksın. Ben William Longstaff'ım. Böyle bir felakete uğradığın için üzüldüm."
Ticaret baş müfettişinin bu kadar genç olmasına şaşan Callum mırıldandı.
"Teşekkür ederim, Excellence."
Burada biraz bekleyebilir misin Dirk? Amiral ve komutanlarla toplantı var. Birkaç dakika sonra işim biter.
Longstaff esnedi. Eğer halin varsa seninle konuşacaklarım çok.
Olur.
Longstaff brokar yeleğinden sarkan elmaslı saate endişeli bir tavırla göz attı. Sonra hemen kameraya girip kapıyı kapattı.
Kalın müfettiş olmak için çok genç değil mi diye sordu.
36 yaşında. İmparatorluklar genç adamlar tarafından kurulur ve yaşlılar tarafından da kaybedilir kalın.
İngiliz'e hiç benzemiyor. Galli mi?
Annesi İspanyol. Struan hainliğinin nedeni de bu olmalı diye düşündü. Kadın kontesmiş. Babasıysa İspanyol sarayında bir diplomat. Bu kibar iki aile arasında bir evlilik olmuş. Longstaff'ın ailesi Todd kontlarıyla akrabadır.
Callum eğer soylu doğmamışsan diye düşünüyordu. Ne kadar akıllı olursan ol hiç umut yok. Ancak devrim olursa durum değişir. Babasına baktı.
İngiltere'de durum çok kötü baba.
Nasıl oğlum?
Zenginler çok zengin, yoksullar da çok yoksul. İnsanlar iş bulabilmek için sokaklara dökülüyorlar. İşten çok daha fazla insan var. Onun için iş sahipleri gittikçe daha az yevmiye veriyorlar. İnsanlar aç. Şarteristlerin liderleri hala hapiste.
İyi olmuş. O karışıklık çıkaran sokak süpürtüsünü asmak ya da sürmek gerekir. Sadece hapse atmak yeterli değil.
Callum birdenbire kendisini topladı.
Şarterizmi uygun bulmuyor musun?
Şarterizm 3 yıl önce başlamış bir hareketti ve hayatlarından şikayetçi İngilizlerin özgürlük simgesi haline gelmişti. Bu örgüt her erkeğin oy verme hakkına sahip olmasını, gizli oylamayla seçim yapılmasını, her yıl parlamento seçimi olmasını ve parlamento üyelerine aylık verilmesini istiyordu.
Ben onların isteklerini uygun buluyorum fakat ne şarteristler ne de liderlerini haklı görüyorum. Şarterizm birçok iyi fikrin bir araya gelmesiyle kurulmuş fakat bu iş kötü liderlerin eline düşmüş.
Reform yapılması için başkaldırmak hatalı bir hareket değil ki. Parlamentonun değişiklikler yapması şart. Konuşma, tartışma, parlamentoya tekliflerde bulunma akla yakın şeyler. Fakat halkı ayaklandırmak doğru değildir. Hükümet Gal ve Modlands'daki ayaklanmaları bastırmakta haklıydı. Şarteristlerin hala bu olaylardan ders almadıkları, silah topladıkları ve gizli toplantılar yaptıkları söyleniyor. Onları ezmek gerek.
Şarterizmi ezemezsin. Birçok insan bunu istiyor ve bu uğurda ölmeye de hazır. Sen İngiltere'nin ne halde olduğunu bilmiyorsun baba. Uzun süredir uzaktasın. İnsanın karnı aç olunca sabretmesi zorlaşıyor.
Çin'de de durum aynı. Dünyanın her yerinde böyle. Fakat isyan ve devrim İngilizlere göre değil.
Callum kesinlikle yakında öyle olacak diye düşündü. Eğer değişiklikler yapılmazsa öyle olacak.
Doğu'ya gelmek için Glasgow'dan ayrıldığına pişmandı şimdi. Glasgow, İskoçyalı şarteristlerin merkeziydi. Kendisi de gerekirse şarteristlerin amacı uğruna ölmeye hazır olan öğrenci örgütünün başıydı. Kamada kapısı açılınca nöbetçi selam durdu. Şişmanca bir adam olan amiral hiddetle dışarıya çıktı. Gemilerinin komutanları da onun arkasındaydılar. Komutanların çoğu gençti. İçlerinde birkaç kır saçlı adam vardı. Hepsi de deniz üniformalarını, yanları kalkık şapkalarını giymişlerdi ve yürürken kılıçları şıkırdıyordu. Son çıkan binbaşı Glassing oldu. Genç adam Struan'ın önünde durarak
"Başsağlığı dileyebilir miyim Bay Struan?" dedi. "Kötü talih."
Evet, Struan güzel bir eşle üç tatlı çocuğu kaybetmenin kötü talih olup olmadığını düşündü. Yoksa Tanrı ya da şeytanın bu Jost'ta bir rolü mü vardı?
Glassing, o serseri eri öldürmekte haklıydınız dedi.
Ona el sürmedim.
Ya, ben öldürdüğünüzü sandım. Durduğum yerden olanları göremedim ama önemi yok.
Onu sahile mi gömdünüz?
Hayır, adayı böyle bir hastalıkla kirletmek doğru olmazdı.
Glassing birdenbire dostluğu keserek kaba bir tavırla sordu.
Ramsay ismi sizin için bir şey ifade ediyor mu Bay Struan?
Struan hemen dikkat kesildi. Ramsay sık rastlanan bir isim. Glassing anlamlı anlamlı baktı.
Gemimden kaçan bir erin adı bu. Sizin McKay'in kuzeniymiş.
Yani?
Hiç, sadece bilgi veriyorum. Bildiğiniz gibi silahlı ya da silahsız bir tüccar gemisi asker kaçaklarını koruyacak olursa kendisi kraliyet donanması tarafından ganimet olarak alınır.
Glassing gülümsedi.
Kaçmakla budalalık etti. Bu gemiden başka nereye gidebilir?
Hiçbir yere. Struan tuzağa düştüğünü hissetti. Ramsay'in kendi gemilerinden birinde olduğundan emindi. Brock hatta Glassing'in bu işte parmağı olduğundan kuşkulanıyordu.
Bugün donanmayı arıyoruz. Buna itirazınız yok tabii.
Tabii biz gemilerimizi aldığımız adamlara çok dikkat ederiz.
Doğru bir hareket. Amiral durumunuz bakımından ilk aranma şerefini soylu eve vermeyi uygun buldu. Onun için gemileriniz hemen aranacak.
Struan öyleyse yapabileceğim bir şey yok diye düşündü. Onun için de bu sorunu kafasından çıkardı.
Binbaşı, size en büyük oğlum Callum'u takdim etmek isterim. Callum, binbaşı Glassing, bize Chavun bir savaşını kazandıran ünlü komutan.
İyi günler dilerim. Glassing nazik bir tavırla el sıktı. Callum'un eli yumuşak, tırnakları uzundu. Glassing züppenin biri diye düşündü. Beli oturmuş kuyruklu ceket, açık mavi kravat, yüksek yaka. Herhalde bir üniversite öğrencisi olacak. Bengal vebası geçirip sağ kalan biriyle el sıkışmak çok garip. Acaba ben sağ kalır mıydım? Yüksek sesle ekledi. O savaş sayılmazdı.
20 savaş gemisi, 30 ya da daha fazla yangın teknesine karşı iki küçük firkateyn. Buna savaş denmez mi?
Biraz oyalanma Bay Struan.
Glassing o korkok Longstaff ve senin gibi tanrının belası bir korsan olmasaydı savaşa girecektim demeyi çok istiyordu.
Longstaff, eski savaşları mı anlatıyorsunuz binbaşı Glassing diye sordu.
Adam kamerasının kapısına dayanmış görünmeden konuşmaları dinliyordu.
Hayır ekselans, sadece eski bir savaş taktiğinden söz ediyoruz. Bay Struan'la ben hiçbir zaman Chuen Pi konusunda anlaşamadık.
Neden anlaşacaksınız ki? Bay Struan sizin emrinizde olsaydı kararı sizinkiyle eş olabilirdi.
Eğer siz Bay Struan'ın yerinde olsaydınız, o zaman Çinlilerin saldırmayacağından emin olarak bu kumara girerdiniz.
Longstaff esneyerek saatinin kordonuyla oynadı.
Ya sen ne yapardın Callum?
Bilmiyorum efendim. Bu karışıklıklar hakkında fikrim yok.
Longstaff güldü. Karışıklık iyi bir sözcük. Bizimle bir kadeh şarap içer misiniz binbaşı?
Teşekkür ederim efendim, fakat gemime dönmem gerekiyor.
Glassing zarif bir tavırla selam verip uzaklaştı. Longstaff Struan'ları şimdilik özel dairesi olarak kullandığı konferans odasına soktu. Burası sadece işe yarayacak eşyalar bulunan kullanışlı bir yerdi. Deri koltuklar, harita masaları, konsollar ve ağır meşe masa sıkıca zemine mıhlanmıştı.
Longstaff, kamera ot diye seslendi.
Hemen kamera kapısı açıldı. Buyurun efendim.
Longstaff Struan'a döndü. Beyaz şarap, konyak, porto.
Sek şarap rica edeceğim.
Callum, ben de aynını rica edeyim diye mırıldandı.
Longstaff yine esnedi. Ben porto içeceğim.
Emredersiniz. Kamarot büfeden şişeleri alıp incecik kristal kadehlere içki doldurdu.
İngiltere'den ilk kez mi ayrılıyorsun Callum?
Evet efendim.
Ama herhalde son zamanlardaki karışıklıklarımızı biliyorsun.
Hayır ekselans, babam pek mektup yazmazdı. Gazetelerde Çin'den söz etmiyorlar.
Ama kısa süre sonra söz edecekler değil mi Dirk?
Kamarot içkiyi önce Longstaff'a sonra konuklarına ikram etti.
Bizi rahatsız etmesinler.
Emredersiniz. Kamarot şişeleri onların erişebileceği bir yere bırakıp çıktı.
Longstaff, şerefe içelim dedi.
Struan o anda Rob'un içki içmesini hatırlayarak önce amiral gemisine geldiğine pişman oldu.
Burada zevkli vakit geçireceğini ve sağ salim vatanına döneceğini umarım.
İçtiler. Sek beyaz şarap çok lezzetliydi.
Burada tarih yazılıyor Callum. Bunu sana anlatmak için babamdan daha bilgili birini bulamazsın.
Struan söze karıştı. Eski bir Çin atasözü, gerçeğin birçok yüzü vardır der Callum. Anlayamadım.
Yani benim anlatacağım gerçeklerin mutlaka doğru olması şart değildir.
Bu Struan'a kantonda şimdi gözden düşmüş olan eski vali Ling'i hatırlattı. Adam siyaseti yüzünden Çin'in Britanya ile savaşmasına neden olmuştu ve kendisini idama mahkum etmişlerdi.
O şeytan Ling hala kantonda mı?
Öyle sanıyorum.
3 gün önce Excellens Thiessen'e sorduğum zaman kendisi esrarlı bir tavırla gülümseyerek o kırmızı göklerin oğludur dedi.
Göklerin ne yapacağını insan bilebilir mi?
Longstaff kalıbın anlaması için açıkladı.
Çin imparatoruna göklerin oğlu diyorlar. Daima kırmızı renkli kalemle yazdığı için onun bir adı da kırmızıdır.
Struan, bu Çinliler çok garip insanlar Callum dedi. Örneğin 300 milyon Çinli içinde sadece imparator kırmızı mürekkep kullanabilir.
Bir düşün, eğer kraliçe Victoria bundan sonra benden başkası kırmızı mürekkep kullanmayacak derse, kendisini çok sevmemize karşın 40 milyon Britanyalı kırmızı dışında bütün mürekkepleri bir yana atarlar. Kendi hesabıma ben de bunu yaparım.
Longstaff farkında olmadığı alaycı bir ifadeyle,
ayrıca Çin tüccarlarının hepsi diye ekledi.
Kraliçeye parası teslim edilince alınmak üzere birer fıçı kırmızı mürekkep gönderir ve Britanya İmparatoriçesine uygun bir fiyat karşılığında devamlı kırmızı mürekkep sağlayacaklarını da bildirirler. Bir bakıma da haklılar tabii. Ticaret olmazsa biz ne yaparız?